Ankara, Ankara.
Bunları kendi ülkemizin var olan gerçeğine ve toplumsal olgusuna uyarak yapmış bulunuyoruz. Bu bizimdir. Kimseden almadık. Başkaları bizden alsınlar.
Hasan Ali Yücel Köy Enstitüleri Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi sırasında Kazım Karabekir'in "Bu nereden alınmıştır?" sorusuna böyle yanıt verir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. dönem tutanaklarına böyle geçer ve ardından yapılan oylamada çıkarılan kanunla köy enstitüleri açılarak eğitim hayatına başlar. 1942 yılında yurt çapındaki diğer köy enstitülerine öğretmen yetiştirmek üzere Ankara'da Hasan Oğlan Köy Enstitüsü kurulur. Ankara, Ankara'ya hoş geldiniz. Bugün toplumun okuryazarlık seviyesini yükselten ve çağdaşlaşmasına büyük katkı sağlayan, ülkemizde eğitim-kültür alanında bir devrim niteliği taşıyan köy enstitülerini ve elbette onların içindeki yeri ayrı olan Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'nü konuşacağız. Konuklarımız araştırmacı yazar Dr. Necati Yalçın ve Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Mustafa Kemal Atatürk daha Cumhuriyet ilan edilmeden, hatta Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu zamanlarında Ankara'da bir marif kongresi düzenliyor. Çünkü eğitime son derece önem veriyor ve milli mücadele yıllarından başlayarak Türkiye'yi çağdaş ülkeler seviyesine taşıyacak bir sistem oluşturmaya ve neler yapılabileceğini belirlemeye çalışıyor. Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre sonra da eğitim uzmanı John Dewey'i Türkiye'ye davet ediyor. Buradan başlayalım mı Necati Hocam? Başkalarından da yardım alınıyor mu? Kısaca buradan başlayalım.
Elbette. John Dewey'in geliş tarihi 1924. Bu anlamda bu tarihin vurgulanması çok değerli diye düşünüyorum. Bu Cumhuriyet 1923'te kuruluyor. Kendi içindeki bütün eğitim uzmanlarıyla çalışmalara başlıyor ama bunu yetersiz sayıyor ve Amerika'daki Büyükelçiliğe başvurmak üzere, oradan da Amerika'nın Milli Eğitim Bakanlığı, herhalde o zamanki bakanlık, oraya da soruluyor ve hakikaten en yetkin isimlerden biri, sizin de söylediğiniz gibi, Türkiye'ye davet ediliyor ve bu öyle bir kişi ki, bir programımızda konuşmuştuk, yıllar sonra da eğitim alanında duayen oluyor. Dolayısıyla 24'te bu, 25'te diğer bir uzman, 26'da, 27'de bu böyle sürüp gidiyor ve yurt içinde de peki bunu kimler yapar diye bir çalışmaya giriliyor. Aslında milli mücadele ruhunun devamı diyebiliriz ve Cumhuriyet'in attığı her adımdaki o akademik altyapıyı hiçbir zaman atlamama çabası diyebiliriz. Ve buraya gelen uzmanlar da daha sonra bunu Türkiye başardı diyorlar. Biz böyle bir başarıdan söz ediyoruz ve bunu belki de en iyi anlatacaklardan biriyle de birlikteyiz. O açıdan çok mutluyum.
Sayın Atıcı, sizin eklemek istedikleriniz var mıdır?
Ya tabii, Cumhuriyet kurulduğunda şöyle bir tablo var, eğitim tablosu var. 100 erkekten 7 tanesi okuma yazma biliyor, 1000 kadından 5 tanesi. Şimdi böyle bir toplumla çağdaş toplum olmak mümkün değil. Dolayısıyla siz de belirttiniz biraz önce, daha Kurtuluş Savaşı'nın içindeyken başlıyor çalışmalar. Atatürk'ün kafasında çağdaş bir eğitim sistemini kurmak var ve bu alanda 24'te biliyorsunuz en büyük devrimlerden biri gerçekleşiyor. Öğretim Birliği yasası çıkıyor. Hemen arkasından çok önemli bir bakan geliyor. Bizim tarihimizin hem Kuvayi Milliye'nin içinden gelip hem de hukuk sistemini ve eğitim sistemini bilen İzmir'de bir okulun müdürlüğünü yapmış Mustafa Necati geliyor. Dolayısıyla onun o kısa döneminde yani 26-29, 3 yıllık bir dönemde çok genç yaşta ölüyor. Düşünün 36 yaşında vefat ediyor. O 3 yıllık bakanlık içinde de eğitim alanında en büyük devrimler gerçekleşmiş oluyor. Yeni yazının, yeni ABC'nin kabul edilmesi, bunlardan başta karma eğitimin gelmesi ve öğretmen okullarının açılması. Süreç daha sonra Mustafa Necati'nin ölümüyle birlikte bir kesintiye uğruyor. Daha sonra Doktor Reşit Galip 30'lu yıllarda, o da büyük işler yapıyor, üniversite reformunu getiriyor. Ama yine de bu çabalar Atatürk'ü mutlu etmiyor. Yani düşünün, 23'te Cumhuriyet ilan edilmiş, 1935'e gelinmiş, 40 bin köy var, köylü bir nüfus var Türkiye'de, %80'i kırsal kesimde yaşıyor ve bunların 40 bin köyün 5 bininde okul ve öğretmen var. Şimdi böyle bir tablo demek ki çok mutlu etmeyen bir tablo. Daha farklı bir şeyler yapmak gerektiğine inanıyor ve her zaman yaptığı bir şeyi yapıyor. Başka bir alandan bir asker, kurmay asker, Saffet Arıkan'ı Milli Eğitim Bakanlığı'na getiriyor ve bu sorunu çözmesini istiyor. İlköğretim davasının çözülmesini istiyor. İşte bizim köy enstitüleri sürecimiz de bu süreçte başlıyor.
Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi nüfusun %80'e yakını kırsal kesimde yaşıyor ve okuma oranı da çok düşük.
Çok düşük.
Buradan hareketle kuruluyor sanırım köy enstitüleri de.
Evet.
Peki amacı nedir köy enstitülerinin?
Şimdi şöyle düşünelim. 5000 köyde okul ve öğretmen var. İsmail Hakkı Tonguç o dönemin en büyük eğitimcilerinden biri, ki biraz önce John Dewey'den bahsettik. Amerika'da John Dewey, Avrupa'da Kersha Steiner, Asya'da da Tonguç büyük pedagog olarak kabul edilir dünyada. İsviçre Pedagoji Ansiklopedisine geçen tek Türk diyebiliriz Tonguç için, İsmail Hakkı Tonguç için. Tonguç görevlendiriliyor İlköğretim Genel Müdürlüğü'nde. Saffet Arıkan onu tanıyor yazılarından, kitaplarından ve onu İlköğretim Genel Müdürü yapınca Tonguç bir geniş bir araştırma yapıyor. Yani sorunu ortaya çıkartmak için köy öğretmenleriyle anket şeklinde ve şunu fark ediyor. Yan yana iki köy düşünelim. Birinde öğretmen ve okul var, birinde de öğretmen ve okul yok. İki köyün yaşama aykırı yapılmalı ki köyün köylünün yaşamını değiştirsin. Köy enstitülerinin ana fikri bu. Yani okul sadece çocuklara ABC öğretmeyecek, aynı zamanda köyü içinden canlandıracak. Canlandırma, bakın kalkındırma demiyorum. Çünkü köyü canlandırmak demek her alanda, işte fidesiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla, her alanı modernleştirmek. Dolayısıyla öyle bir öğretmen yetiştirmeliyiz ki biz köye gitsin, çocuğa ABC öğretsin ama aynı zamanda velileri de yetiştirsin. Köy önderi yetiştiriyorlar. Kısaca bu.
Atatürk'ün bir de başta askeri okullar olmak üzere bütün okullarda okutulmasını istediği bir kitap var. Finlandiya'nın zor yıllarını anlatan Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde köy enstitülerinin kuruluşuna ilham olduğu fikrine siz de katılır mısınız?
Katılırım. Şöyle net de söyleyebilirim. Biraz sonra belki Hasanoğlan konusunda konuşacağız. 4-5 tane Ankara'nın ilçesi geziliyor Hasanoğlan'da okul yapılmadan önce. Ve en sonda Hasanoğlan'da karar kılıyorlar. Neden? Toprak var, ulaşım kolay ve su var. Önemli olan bu. Fakat Hasanoğlan'a gittikleri zaman bozkırın ortası. Bir tek ağaç yok altına girebilecekleri. Orayı devletleştiriyorlar, istimlak ediyorlar, parasını ödüyorlar ve orada Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleştirdiğini orada gerçekleştiriyorlar. Bugün gidebilirseniz eğer, orada büyük bir orman olduğunu, büyük bir alanın yeşillendiğini, vatanlaştırıldığını göreceksiniz. Şimdi, Beyaz Zambaklar Ülkesi'ni resmen gerçekleştiriyorlar köy enstitülerinde. Yani o bozkırı yemyeşil vatan yapıyorlar. Vatanlaştırmak nedir bir yere, toprağa? Orada bütün sistemi kurup, ekosistemi kurup, göllerini koruyup, nehirlerini koruyup, ovalarını koruyup, vatanı sevgiyle sürdürmeleri. Beyaz Zambaklar Ülkesi de böyle bir hikayeyi anlatıyor zaten Finlandiya'nın gelişmesini. Hala onlar eğitimde devam ediyorlar ama biz o süreci devamda ettiremedik. Bunun da üzüntüsünü yaşıyoruz.
Evet. Necati Hocam.
Köy enstitüleri dendiği zaman Ankara programındayız ya, biraz Ankara'ya çekeyim hemen. Öncelikle sevgili Erdal Hocam'ın söylediği 3 tane üst üste efsane bakanı, Milli Eğitim Bakanı'nı söyledi. Üçü de yan yana Ankara'da yatıyorlar. Hatta Mezarlıklar Genel Müdürlüğü en son ihya etti. etti. O biraz böyle bakımsız kalmışlardı. Şu anda o üç efsane bakan daha bakımlı bir şekilde ve Ankara'nın bağrında yatıyorlar. Gelen bütün uzmanlar bir kere hep önce Ankara'ya geldiler. Dövey okullar kapalıyken gelmiş olmasına rağmen başta Ankara ve civar illeri de yine gezerek, okulları gezerek, öğretmenlerle konuşarak bir anlamda fikir almaya çalıştı. Ve yükseği de yine Ankara'da olmalı. Ankara'nın bir ilçesinde de olsa Ankara'da olmalı dendi. Hatta burada suyu uzaklardan taşıyarak çok ciddi yine bir örnek verildi. Ve hakikaten tıpkı Erdal hocamın söylediği gibi Atatürk Orman Çiftliği'nde ne denmişti? Bir ağaç yetişmez. Hasan Oğlan da belki bu nedenle seçildi. Aslında diğer seçilen yerlerde de biraz böyle köylüye bırakıldığında hepsinin aşırı yardımcı olduğunu söyleyemeyiz. Böyle bir şey yetişmeyen yerlere hep okulu kurmayı, öğretmene yerleri vermeyi tercih ettiler. Aslında bu da muhteşem bir şey oldu. Çünkü oralarda hep mucizeler yaratıldı. Çünkü çalıştığın zaman, sizin o örnek verdiğiniz kitap gibi, çalıştığınız zaman Anadolu bir de bu ya. Yani Anadolu toprağı bu. Fışkırdı, coştu. Bu anlamda aslında bu fikre karşı olanlar çoğunlukla hep buradan yetişenleri gördükçe, yetişmeyi gördükçe bu dirençleri kırıldı. Biraz uzakta olanlar yüzünden de bu okullar kapandı.
Şimdi orada bir şey daha ilave edeyim ben. Gerçekten bozkırın ortası. Kirizma diye bir şey yapıyorlar. Toprağı 80 santime kadar belliyorlar. Yani en alttan en üstüne. Bu muhteşem bir değişim yapıyor. Çünkü toprağın üstü kullanıla kullanıla verimsiz hale geliyor. Verimli tarafı üste çıkartarak kirizma yaptırıyorlar öğrencilere ve öğrenciler yapıyor bunu. 13 ile 17 yaş arasındaki çocuklar yapıyor.
Ve aynı öğrenciler kirizmayı hala anlatırlar. Bir yerde toplantı yapın, hemen anlatırlar. Santimi santimine.
80 santim.
Evet, o alttaki toprağın üste çıkarılması falan gibi. Öyle bir yerleşmiş.
O da çok güzel bir toprak yaratıyor.
Neden yerleşmiş? Çünkü çocuklara bizzat yaptırıyorlar onu. Kaç kere yapıyor? Öğretmen olduğunda da kendi öğrencilerini yapıyor. İnanılmaz bir şey.
Köylere de götürüyorlar aynı öğrendiklerini. Köylülerle de birlikte yapıyorlar ve toprağı verimli hale getirmenin yollarını arıyorlar.
Gerçekten çok önemli. Keşke diyoruz. Bugün de biz bunları bilsek, uygulayabilsek. İkinci Dünya Savaşı'nın şiddetlendiği bir dönemde kabul ediliyor köy enstitüleri kanunu. Efendim kimleri anmak gerekir köy enstitülerinden bahsederken? Böyle kısaca biraz bahsetmiştik, girizgah yapmıştık ama.
Kanunu hazırlayan İsmail Hakkı Tonguç ve arkadaşları. O dönemin bakanı Hasan Ali Yücel ve Hasan Ali Yücel'in büyük gayretiyle meclisten kanun olarak çıkıyor. 3803 sayılı kanun, köy enstitüleri kanunu ve hemen yarışmalar açılıyor. Çok önemlidir. Köy enstitü binaları yarışmalar sonucunda kabul edilip jüriler oluşturulmuş. Binalar, projeler kabul ediliyor ve hemen başlıyor. Kim yapıyor? Çocuklar yapıyor. İkinci Dünya Savaşı dediniz. Kepirtepe köy enstitüsü savaş Trakya'ya dayandığı için oradan taşınıyor Hasanoğlan'a. Hasanoğlan'ın ilk öğrencileri Kepirtepe'liler. Sonra açılınca okul işte 41'in sonlarında artık 42'nin başlarında çocuklar 11 enstitüden ekipler geliyor. 35-40 kişilik ekip bunlar. Başında usta öğretici var, öğretmenler var, rehber öğretmenler ve 35-40 arası bir çocuk. Her ekip geliyor, bir bina yapıyor. Kapısına adlarını yazıyorlar enstitülerin ve geri dönüyorlar. Önce Hasanoğlan köylüleri küçük küçük çocuklar ya bu bebeler mi yapacak binaları diyorlar. 15-20 gün sonra duvarlar çıkmaya başlayınca çok şaşkınlık geçiriyorlar.
Bu şaşkınlığı aslında işte bilimin getirdiği bir şaşkınlık diyebiliriz değil mi? Çünkü onlar usta öğretici diye bir kavram söyledi mesela şimdi Erdal hocam. Burada aslında açılacak böyle hep konu konuyu açacak büyük ihtimalle.
İnanılmaz bir öykü o da.
Mesela şimdi öğretmen var ama bu arada öğretmenleri de ansak mı yani kabaca? Tek tek anmak
İlerleyen
imkansız.
İlerleyen zamanlarda konuşacağız.
Öyle mi? Ona geleceğiz.
Kısaca bahsedelim.
Şöyle ki şimdi Ankara inanılmaz entelektüel bir ortam ve burada çok çok iyi hocalar var. Bu hocalar Hasanoğlan'a akıyor resmen. Yani o köylü çocukları dediğimiz o çocuklar inanılmaz yetişmiş, dünya eğitimi almış, çok zeki hocaları bir anda öğretmen olarak karşılarında görüyor. köy enstitülerinin harika sistemi, bu kişi öğretmen değil ama bu kişi şu alanda uzman, onu da alıyor. Usta öğretici.
Demirci mesela.
Evet.
Demircili hoca, öğretmenler bilmeyebilir. Ama o yörenin demircisini bayağı öğretmen kadrosu, usta öğretici kadrosuyla alıyorlar. Çocuklara esas demirciliği usta öğretici. Örneğin bunlardan biri de Aşık Veysel biliyorsunuz. Aşık Veysel'de anmakta yarar var. Hı hı. Aşık Veysel biliyorsunuz halk ozanı ve çocuklara işte saz nasıl tutulur, pena nasıl tutulur, nasıl çırpılır, teller nasıl takılır onları öğretiyor. Usta öğretici ve yaklaşık 11-12 tane enstitüye dolaşıyor usta öğretici olarak.
Aşık Veysel ya, eğitimi yok ama sazı muhteşem. Hı hı. Zaten o gezdiği bütün köy okullarında da çocukların hepsi bir kere bağlamaya başlıyor. Yani Aşık Veysel'i gören müzik yapmaya başlıyor.
Mesela Macar Sili Lajos var. Macar asıllı bir Türk. Hasanoğlan'ın binalarının yapım koordinatörünü o Sili Lajos yapıyor. Usta öğreticilik böyle bir şey.
Bürokrasiyi aşma anlamında da çok güzel. Yani öğretmen olamıyor. O zaman usta öğretici olarak alırım. Usta öğreticilerden biri 5 dil bilen Bella. Mesela bir hanımdan bahsedelim. Bella sadece dil bildiği için ama yani bir titri
kadrosu
yok.
Kadrosu yok orada.
Kadrosu yok. Usta öğretici oluyor.
Sıfatıyla geliyor.
Evet. Hasanoğlan'a, Yüksek Hasanoğlan Enstitüsü'ne geliyor.
Necati Hocam'ın söylediğine birazcık da ben katkı sağlayayım. Hakikaten de iki grupta incelemek lazım Hasanoğlan'ı. Bir normal köy enstitüsü var, bir de yüksek köy enstitüsü var. O nedenle yüksek köy enstitüsü bölümüne Ankara'nın Ziraat Mektebi'nden, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden, Gazi Eğitiminden, Bakanlık'tan ne kadar değerli hoca varsa oraya akıyor. Enver Ziya Karal tarih derslerine giriyor.
Yani ordinarius profesörler dahil.
Yani farkı bu oluyor aslında.
Tabii. Yani yüksek öğrenim görüyor. Yüksek köy enstitüsünde üniversite dengi bir okul oluyor. Köy üniversitesi gibi düşünelim.
Aynı zamanda araştırma kurumu.
Tabii. Hı hı. Onların 8 sayı çıkardıkları bir köy enstitüleri dergisi var. Bugün benim diyen üniversitenin fakültelerinde o araştırmalar yapılamaz. Yapılmalama. Dolayısıyla çok üstün bir merkez haline geliyor Hasanoğlan. Mesela yüksek köy enstitüsü öğrencileri yapı kolu öğrencileriyle birlikte sanat kolu öğrencileri eski Yunan'dan 2000 yıl sonra açık hava tiyatrosu yapıp oyun sergiliyorlar. Yani kendileri yazdıkları oyunları sergiliyorlar. İşin özü şu, örneğin edebiyat dersi değil mi?
Hı hı.
Edebiyat dersinde çocuk şiir okumaktan çok şiir yazmaya yöneltiliyor. Yani öykü incelenirken öykü yazıyor çocuk. Köy enstitülerinde tamamı derslerin işin içinde öğretiliyor.
Yani
İş
yaratıcılık
içinde.
İçeren şeyler. Aynen. Anladığım kadarıyla.
Aynen.
Tüketmek yani ezber, üretmek üzerine.
Bravo. Ezber değil.
Ezberciliğin dışı.
Düşünmeye zorluyor, iş yapmaya zorluyor. Çok basit bir örnek vereyim isterseniz. Matematik dersinde alan ölçümü öğreniyorlar çocuklar. Öğretmen formülü tahtada öğretiyor. Hadi bakalım dışarıya çıkıyoruz diyor. Bahçeye gidiyorlar. Bahçenin alanını bizzat metreyle ölçerek o öğrendikleri, sınıfta öğrendikleri formüle uygulayarak alanı ölçüyorlar. Şimdi bu yaşamın içinde öğrenme. Bu asla unutulamıyor. Bugün Finlandiya'nın yaptığı bu. Yaşamın içinde yaşayarak öğretme. Biz şu bölümünü kaçırıyoruz. Veriyoruz formülü. Çocuk ezberliyor. Onunla 5 şıktan birini seçiyor. Burada asla devamını getirmiyor. Düşünsenize. Bahçeye çıktı, ölçtü. Onu ölünceye kadar unutmayacaktır. Çünkü yaşamın içinden. Sebze. Biz onlara ezber olarak anlatıyoruz, geçiyoruz. Öyle değil. Çocuk bizzat bahçenin içinde sebzeyi yetiştiriyor ve yiyor.
Ben gidersem sazım sen kal dünyada hey. Gizli sırlarım bin aşığı kar etme hey. Lalosu dilleri
Hasanoğlan Köy Enstitüsü Ankara'ya 35 kilometre uzaklıkta kurulan bir enstitü ve yalnızca 12 sene eğitim faaliyetini sürdürebiliyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi Yüksek Köy Enstitüsü haline getiriliyor burası. Türünün tek yüksek öğretim ve araştırma kurumu olarak biliniyor. Köy enstitüleri içerisinde merkezi bir rol üstleniyor. Dönemin İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç, köy enstitülerinin beyni ve kalbi diye nitelendiriyor burayı. Derslerden biraz bahsettik. Aşık Veysel burada ders verdi dediniz. Ruhi Su da burada ders verdi.
Evet, yüksek kısımda. Hı-hı. Ruhi Su da müzik öğretmeni.
Hı-hı.
Mualla Eyüboğlu mimar, yüksek mimar düşünün. O dönemde mimar oluyor. Türkiye'de mimar bir elin parmakları kadar az. Ama ne yapıyor? Köy enstitülerinde ders vermeyi seçiyor. Çünkü geleceğin öğrencileri yetiştiriliyor. Öyle bakıyorlar köy enstitülerine ve çok önem veriyorlar. 46 sürecine kadar köy enstitülerine özel itina. Cumhurbaşkanı sürekli İsmet İnönü gidiyor, kontrol ediyor iş başında. Milli Eğitim Bakanı hep tarlanın içinde, öğrencilerin içinde. Hakkı Tonguç sürekli gelip gidiyor ve kontrol ediyorlar. Bir de köy enstitülerinin şöyle bir özelliği var. Enstitü araştırılan, geliştirilen, buluşlar yapılan yer anlamında kullanılıyor.
En üstü.
En üstü. En üstü diyorlar.
Köylü onu en üstü diyor.
Şimdi süreçte 1940'da başladığı gibi devam etmiyor. Sürekli görülen aksaklıklar değiştiriliyor, düzeltiliyor ve yenileştiriliyor.
Öğrenen de bir kurum.
Aynen. Çok doğru. Çok güzel bir tespit. Öğrenen bir kurum. Sadece öğrencilere değil, öğretmenlerin de öğrendiği birçok şeyin orada. Çünkü hepsi gepe genç insanlar. Bu özellikle fedakar öğretmenler. Çölün ortasına gelmiş, sıtma hastalığı var, sinekler var. Her türlü şeyle karşı karşıya mücadele etmek zorunda. Şimdi bu fedakar idealist öğretmenler aynı zamanda öğreniyorlar sistemi. Sistemin içinde birçok şeye tanık oluyorlar.
Evet, şimdi kendi ihtiyacını kendin üret diyerek ve iş içinde eğitim ilkesinden yola çıkıyor köy enstitüleri. Diğer kurumlardan çok farklı, siz de bahsetmiştiniz zaten. Bu farklardan birazcık söz ettik ama şundan belki söz etmedik. Kız çocukları köy enstitülerine sınavsız alınıyor, pozitif ayrımcılık yapılıyor. Biraz bundan söz edelim mi?
Tabii, şimdi kız öğrenci sayısı çok az. Cumhuriyet kurulmuş ama 600 yıllık ya da 1000 yıllık bir gelenek var. O gelenekte kız çocukları daha farklı alanlarda. İşte ev işleri yapacak, ev çocuklarının bakımını sağlayacak falan. Ama Cumhuriyet'le birlikte özellikle Medeni Kanun'un kabulü ve hemen arkasından 1934'teki siyasal hakların alınmasıyla beraber özgürleşiyor. Şimdi Atatürk'ün en önemli yanlarından birisi, bizim Cumhuriyet devriminin asıl tanımı Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı birlikte yapıyor. Askerlerin hemen yanında, yanı başında şehit olan bir sürü kahramanlarımız var. Dolayısıyla karma eğitime geçildikten sonra ilkokullarda öğrenci sayısının arttırılmasına bakıyor. Fakat köy enstitülerinin bir özelliği var. Köylüden alıyor çocuğunu. Kasabadan ve şehirden çocuk almıyor. Köyden aldığı için özellikle teşvik ediliyor. Fakat ona rağmen yine de sayı çok az. Sonra şöyle bir pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Köyden gelen bir erkek çocuk eğer yanında bir kız öğrenci getirirse sınava girmeden alınıyor. Dolayısıyla köyde kız çocuğu, Ayşe Baysal profesör doktor, Ayşe Baysal bunlardan biridir. Muhtarın oğlu köy enstitüsüne gelecektir ama Ayşe hocamın ailesine gidilir. 5 kız kardeşten en işe yaramayan, en cılız, kendi anlatımıyla söylüyorum, rahmetli Ayşe hocamı da burada analım. Aynen böyle anlatıyordu. Baktılar ki ben köyde iş yapamayacağım. Beni verdiler enstitülere. Ki Ayşe Baysal yüksek köy enstitüsünden okurken kapanıyor yüksek köy enstitüsü. Amerika'da doktorasını, profluğunu alıyor ve Türkiye'de beslenme alanında belki de ilk 3 isimden biri haline geliyor. Pozitif ayrımcılık böyle. Sayıyı arttırmak için böyle bir yola gidiyorlar.
Evet, yani köy enstitülerinin verdiklerini aslında bir düşünecek, bir daha gözden geçirecek olsak eminim biraz daha bugüne uydurarak çok daha fazla sayıda her yere açarız. Çünkü bu memlekete kattıkları inanılmaz. Ben köy enstitülerinin kapandıktan sonra da o yerleşim yerleri nedeniyle, tabii öğretmenlerin de hepsinin hemen tayini çıkmadığı için bir süre daha devam ettiğini, bugün mezunların çoğunu kaybettiğimiz için daha gençlerden de dinliyorum. Biz köy enstitülerinin devamında yetiştik şeklinde ve bunların içinde şimdi yaşıyor, oyuncum ben adını vermeyeyim, bir ressamımızla sohbetimizde dedim ki nasıl resme başladınız? Köy enstitüsüne gönderdi bizim öğretmenimiz dedi.
Şimdi Necati Hocam buradan hareketle hemen bölmek istemiyorum ama bir taraftan buyurun. Da şimdi demek ki burada resim dersi de var, müzik dersi de var, bahsettik, farklı alanlar da var, müzik aletleri var, bunlardan da bahsedelim mi?
Resimde yürüyelim madem öyle. Kız çocukları, 6 kız çocuğu gönderiliyor, 6'sı da giriyor çünkü pozitif ayrımcılık var. Hepsi diyor en kötümüz diyor, hiçbir şey yapamayan diyor, resim öğretmenliğinde devam etti diyor. Kendisi şu anda çok güzel bir ressam ama çok renkli kadınlar yapıyor. Şimdi bakın burası çok hoş. Baktım dedim ki şu harika kadın tablonuzu bana bir iki cümleyle anlatmanız mümkün. Tek cümle dedi. Kadın özgürdür dedi. Bir süre sonra tekrar o köyden 7-8 kız çıkmış. Sonra köy enstitülerine gönderilmemiş oradan. Oradaki yani artık kişiler falan değişmiş herhalde. Diyor ki biz diyor 2-3 yıl gönderilenler kurtardık kendimizi diyor. Ne kadar acı. Yani keşke devam etseydi. Kim bilir ne sanatçılarımız ne bilim insanlarımız kimler yetişecekti. Dolayısıyla resim alanında ben örnek vermiş olayım. Ruhi Su Musiki muallimin yetiştirdiklerinden, o da köy enstitüsünde Aşık Veysel gibi çok değerli hocalardandır.
Necati hocama bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii ki, buyurun.
Köy enstitülerinde her öğrenci bir müzik aleti çalmak zorunda. Bunu neden yapmışlar? Kitap okuma zorunluluğu var, iki zorunluluk var. Birisi de müzik. Çünkü yarın köye gittikleri zaman tek başlarına kalacaklar. Ve onlar eğer kitap okuma bilinci oluşursa köyde yalnızlık duygusu çekmeyecekler. Hem de kendilerini yenilecekler sürekli. Biliyorsunuz kitap okumak sürekli kendini yenilemek anlamına gelir. Müzik aleti de işte ruhsal sıkıntılar oluşmasın diye duygularını müzik aletiyle, bağlamasıyla, mandoliniyle, akordiyonuyla ifade edecek. Bu iki zorunluluğu getirmişler köye gidecek. Için.
Hemen söyleyelim ama bu zorunluluk resmen Mozart'ın bir konçertosunu bile çaldıracak kadar da öğretmiş. Evet, piyanonun evet, başına evet, oturup evet. Hala çalanlar, törenlerde ben çalayım deyip çalanlar köy çocukları söz konusu. Okuduğu kitaplardan da Hasan Oğlan'a şu anda gittiğimizde bir mesela Erdal hocamın o sözünü ettiği 2000 yıl sonra kurulan açık hava tiyatrosunun yanında kütüphanede duruyor.
25 bin kitaplık.
Evet.
Sonradan biraz böyle azalmış epeyce kitaplar.
Azalmış haliyle civarında. O yıkılacak gibi olan o binanın içine kütüphane halen duruyor. Umuyorum çok iyi bir şekilde ayağa kaldırılacak. İçeri girdiniz mi çok duygulanıyorsunuz kitapları gezdiğinizde. Muhteşem kitaplar var ve bu çocuklar her gece kitap okumak zorunda. İnanılmaz.
Evet.
Köy enstitülerinin projeleri açılan yarışmalar sonucu hazırlatılmış. Hasan Oğlan da böyle bir yarışma sonucunda inşa ediliyor. Biraz da mimari açıdan anlatır mısınız efendim? Kaç bina inşa edilmiş? Hangi yapılar yer alıyor burada?
Hedef aslında 25 binaymış. Ama ilk yıl o Necati Hocam başta çok güzel bir şey söylediniz. Kurtuluş Savaşı'nın havasının eğitime yansıtılması köy enstitüsü. Yani Kurtuluş Savaşı'nda o insanlar büyük zorluklarla, büyük mücadelelerle ve yokluklarla iğne ipliği isteyerek, halktan alarak, askerin ihtiyacını karşılayarak, tekalif-i milliye gibi emirlerle ne yaptılar? Bu vatanı kurtardılar. O kuşak çoğunluğu savaşta şehit olan ve gazi olan kuşağın çocukları. Ve o havayı sürdürüyorlar. O ekipleşmeyle birlikte 11 bina yapıyorlar. Ve bunların hepsi, köy enstitülerinin tamamı açılan yarışmalar sonucunda jüri tarafından kabul edilen binalar yapılıyor. Ama 25 binanın hepsi yapılamıyor. 46'dan sonra sekteye uğruyor. Biliyorsunuz süreç, yönetim değişiyor. Bütün uygulamaların bir kısmı kaldırılıyor. İşte iş eğitimi kaldırılıyor. Okuma kitaplıkları, bir sürü hikaye var orada. Ondan sonra hızı düşüyor ve Hasan Oğlan'da bugün herhalde 11-12 tane bina var.
Bazıları metruk evet. Ama bazıları hala
dimdik.
O günlerin ihtişamını
ayakta.
Yansıtacak
Fen
şekilde.
Fen lisesi var şu anda. Ya yani o dönemki enstitü binalarından birinde Milli Eğitim hala Fen Lisesi olarak devam ediyor okulumuz.
Enstitü yapılarının inşası sırasında bazı arkeolojik buluntular ortaya çıkıyor. Bunlar Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor bugün. Ve şöyle bir bilgi de var. UNESCO tarafından tüm dünyaya örnek eğitim modeli olarak önerilmiş köy enstitüsü. Bu bilgiyi de eklemiş olalım. İsmail Hakkı Tonguç, Hasan Oğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nü fotoğraflarla belgeliyor. Çok önemli ve çok etkileyici bir arşiv, öyle değil mi?
Kesinlikle. Biz zaten bugün köy enstitüleri kavramını insanların zihnine o fotoğraflarla yerleştiriyoruz. Ve çoğunluğunun altında Tonguç'un imzası var. Fotoğraf makinesi boynunda ve her gittiği yerde kesinlikle o fotoğraflamalar. Çocuklarla konuşuyor. Örneğin Fakir Baykurt'u ilk tespit edenlerden birisi Tonguç. O bir şiir okuyor Tonguç'u Gönen Köy Enstitüsü'nde karşıladıkları zaman. O şiiri cebine alıp getiriyor. Hasan Oğlan'da basılan Köy Enstitüleri dergisinde yayınlatıyor. Fakir Baykurt anılarında söyler. Daha sonra görüyor şiirinin orada yayınlandığını. Şimdi düşünsenize köyden gelmişsiniz. Birinci sınıftasınız. Şiiriniz işte Hasan Oğlan'da bir dergide yayınlanıyor. Hepsi böyle. Ben Talip Apaydın'ı çok yakından tanıdım. Necati Hocam da tanımıştır. Talip Apaydın Beypazarı'nın Ömerlik Köyü'nden anne vefat etmiş, baba Kurtuluş Savaşı'nda 7-8 yıl savaşmış gelmiş bir ortakçı. Düşünün, oradan geliyor Çifteler Köy Enstitüsü'nde yazmaya başlıyor, yazmaya yöneltiyorlar. İşte dedim ya, eğitimin gücü burada. Eğitimin gücünü ortaya çıkardığınız zaman biz şu anda bile bilmediğimiz yetenekler var. İş bu yeteneklerin ortaya çıkartılması. Okul dediğimiz sistem, öğretmen dediğimiz kişi bu özgürleştirmeyi sağlayarak çocuklara hangi yeteneğe sahip olduğunu gösterecek. O köylü çocuğu bizzat ben ağzından dinledim Talibe Payda'nın. Ben 3 saat çok sesli müzik dinlemeden yatmam derdi ve çok iyi keman çalardı. İnanılmaz keman çalardı. Yüksekköy Enstitüsü'nün müzik bölümü mezunu, müzik öğretmenliği yapmış uzun süre. Yani bu insanların o özgürleşme dediğimiz şey, eğer çocukları kendi hallerine bırakırsak biz, inanın birçok yetenekler ortaya çıkıyor. Hiç bilmediğimiz, tanımadığımız çocukların farklı yeteneklerini ortaya çıkıyor. Bugün ben bir eğitimci olarak söyleyeyim bunu. Okulu yaşam okulu haline getirebilirsek kurtarırız Türkiye'yi. Okul yaşam okulu olacak. Yaşamın içinden olacak. Yaşamdan kopuk oldu. Müzik dinlenilmiyorsa o okulda, resim yapılmıyorsa o okulda, o okul hayattan kopuyor. Dışarıda öyle bir hayat var. Çocuklar müzik dinliyor dışarıda, değil mi? O hayatını okulun duvarlarının arasına hapsetmiş oluyoruz. Müzik dinleme, resim yapma, spor yapma, güreşme. Yani biz, bakın, en güzel örneklerden biri Beşiktüz'ü Köy Enstitüsü'nü düşünün. Beşiktüz'ünde toprak yok. Orada da Beşiktaş'ın toprağı deniz. Bütün faaliyetlerini denizin üzerine odaklıyorlar. İşte bu yaşam okulu. Çünkü Beşiktaş'ın halkı denizcilikle yaşamlarını sürdürüyor. Şimdi siz orada okul açacaksınız. Hayır, ben denizciliği görmezden geleyim, başka alanlarda çocukları yetiştireyim diyemezsiniz. Dolayısıyla bizim şu anda bir eğitimci olarak gerçekten bundan ızdırap da duyuyorum. Yaşamdan koparıyoruz okulları. Yaşamın içinde olmalı. Hayatta gerekli bilgi olmalı. Vermeliyiz onu. Yani böyle kuru bilgilerle, ezber sistemleriyle, büyük büyük kitaplarla, testlerle falan çocuklarımızı mahvettiğimizi düşünüyorum, üzülüyorum.
Sizin ekleyecekleriniz var mıdır hocam?
Çok güzel örnekler verildi. Bir de buna kitapları ekleyelim. Dünyanın en güzel kitapları. Hani klasikler, ya bu klasiklerin hepsi o devirde çevrilir mi? Şu anda biz hala o klasikleri okuyor olabilir miyiz? Evet, öyleyiz. Tabii ki üstüne ekleniyor ama yani hiç yokken bir anda resmen o kütüphanelere dünyanın en güzel kitapları giriyor. Ve bu çocuklar her akşam onlardan önce 3-5 sayfa okuyorlar. İşte ondan sonra Talip Apaydınlar gibi, Fakir Baykurtlar gibi yazarlar ister istemez patlıyor. Peki bunlara eğitim gitmeseydi ne olacaktı? Hiçbir şey olmayacaktı. Adlarını büyük ihtimalle hiç anmayacaktık. Dolayısıyla bu şekilde yaşamı da hayatın içine katarak, kitabı da ayrıca katarak neler yapılabileceğini aslında dünyaya göstermiş olan ülkelerden biri olarak ben yine bunların canlanmasını, yapılmasını ümit ediyor ve bekliyorum.
496 tane klasik eser çevriliyor o süreçte Hasan Ali Yücel döneminde. Ya bu çok önemli bir rakam. Orhan Veli'yi de biraz önce andık. Çevirmenlerden birisi Orhan Veli.
Çünkü Ankara'da çalışıyor, evet. Ayrıca o dönemde.
Evet. Çeviri tercüme bürosunda. Tercüme biraz.
Şimdi köy enstitülerinden yetişen çok sayıda yazarımız, şairimiz var. Hal böyle olunca vaktimiz az ama onları da kısaca analım mı?
Mahmut Makal bizim köy eseriyle 26 dile çevrilen bir yazar. Köy enstitüsü mezunu. Fakir Baykurt dedik biraz önce, Ali Dündar, Talip Apaydın, Mehmet Başaran, Osman Bolulu, 200'e yakındır yazar, siyasetçi çıkıyor. Bu 46'ya kadar olan süreçte öyle bir etkin model oluşuyor ki oradan çıkan çocukların çoğu zaten eli kalem tutuyor. Bugün köy enstitüsü mezunu olup da binlerce diyebilirim. Kendi hayatını en azından yazmış. Yaşadıklarını yazmış, bırakmış. Belki ünlü bir yazar değil, ünlü bir şair değil ama hani en azından gelecek kuşaklara biz bunları yaşadık, günlüklerini bırakmışlar.
Ve bunların hepsi çok güzel de okuyucu her biri. Evet.
Bunların hitabetleri de çok iyi. Yani toplum karşısında konuşabilme özellikleri de, özellikle derslerde o platformları oluşturmuşlar, münazaralar yapmışlar, tartışmalar yapmışlar ve böylece çocuklar hitabet sanatında öğrenmişler.
Efendim bir de sizin Anadolu'da aydınlanma ateşini yakanlar, köy enstitülülerle nehir söyleşileriniz var Sayın Atıcı. Biraz da bundan bahsedelim mi?
Ben genç bir öğretmenken tarih öğretmeni olarak baktım ki sistem yürümüyor. Kafamda genç bir öğretmen olarak işte dedim, model arayışları başladı. Beni bu model arayışları Köy Enstitüleri Vakfı'na götürdü. Orada nasıl tarih dersi işleniyordu onları araştırırken o öğretmenleri tanıdım ve büyük hayranlık duydum. Birçoğunu tanıdım o süreçte. Vakfın genç üyelerinden biri oldum. Sonra yönetime girdim. Sonra tarih öğretmeni olunca insan şunu düşünüyor. Tarih şöyle bir şey, silip gidiyor. Zaman dediğimiz kavram bütün her şeyi silerek gidiyor. Dolayısıyla eğer yazıya dökemezseniz yaşananlar da unutulup gidiyor. O ölenlerle birlikte kaybolup gidiyor. Bu arada dedim ki ya köy enstitüsü mezunlarının içinde bir kısmı hayatlarını yazdılar, bir kısmı yazarlık, çizerlik yaptılar ama hiç yazmayanlar var, iş kahramanları var. Bunlarla dedim ne yaşadılar, neler yaptılar, nasıl bir değişime uğradılar? Bu sorularla başladım ve ilk kitabımın tamamına yakını, herhalde tamamı vefat etti. Ve onlardan geriye kalan benim de en çok onur duyduğum o kitaplarımdır. Çünkü onlarla birlikte yaşananlar kaybolup gidecekti. Onları tarihsel bir metin olarak bırakmış olduk diye düşünüyorum.
Çok
kendi
kıymetli.
Payıma bundan
elinize
çok seviniyorum.
Sağ
böyle çok böyle çok güzel çalışmaları var gerçekten. Yürekten kutluyorum ayrıca.
Hasan Ali Yücel Köy Enstitülerini açarken ülkemizin dağlarında kendi kendine açıp solan çiçek bırakmayacağız diyor. Ancak kuruluşlarında bile sıkıntı yaşanan köy enstitüleri ne yazık ki bir süre sonra kapatılıyor, öğretmen okuluna dönüştürülüyor. İsmet İnönü, köy enstitülerinin kapanmasından duyduğum acıyı tarif edemem diyor. Köy enstitüleri kapatılana kadar çok büyük alanları tarıma elverişli hale getiriyor, buralara su kanalları açılıyor. Şimdi rakamları paylaşırsak akıllarda kalmaz belki ama yine de şunları söylemek gerekiyor. O kısa süre içinde yüz binlerce fidan dikiliyor. Öğretmen evleri, uygulama okulları, ambarlar, ahırlar, samanlık, elektrik santralleri, su depoları ve yollar yapılıyor.
Sadece Hasanoğlan köy enstitüsüne dikilen fidan sayısı 4000. Şu anda piknik yapılan yerler, okulların arasındaki ağaçlar 4000 fidan dikiyorlar çocuklar. Ve bunları o bozkırın içinde suluyorlar ve yaşatıyorlar.
Ve yapılar arasında saydığınız örneğin ahır. Ahır yapmak bile şimdi işin içine bilimi, ilimi kattığınız zaman o köye öyle farklı bir bakış açısı getiriyor ki. Çünkü ahırı siz dört duvarda ve biraz da böyle hijyen olmayan koşullarda belki çalıştırıyorsunuz. Sadece ahırdan gidiyorum. O bile bir örnek oluyor köye. Diğerlerinin her birini ayrı ayrı konuşabiliriz. Dolayısıyla bu anlamda çok değerli. O bilge kişi oluyor o köyde. O yetişmiş o köy çocuğu bir bilge kişi olarak dönüyor köye. Eğitim almış, işi bilen bir kişi.
Herkesin saygı gösterdiği.
Ve sürekli okumuş. De araştıran da hem müzik var hem edebiyat. Yani
her
inanılmaz. İnanılmaz. Rüya gibi bir olay aslında.
Üretken okullar bunlar. Yani kısaca iş eğitimi yapan üretken okullar. Ben şöyle düşünüyorum. Yani okumalarıma dayanarak bunu söylüyorum. 21. yüzyıl köy enstitüleri eğitimi olacak. Bütün dünyada. Bunu neden söylüyorum? Mutlaka ismi köy enstitüsü olması gerekmiyor. O uygulamaları uyguladığınız zaman adının köy enstitüsü olması falan onu Tonguç kendi de söylüyor. İleride bu okulların adı farklı da olabilir diyor. Önemli olan bu temel ilkelerin yani çocuğu işin içinde öğretip okuma alışkanlığı bilinci kazandırıp tartışma demokratik ortam yaratıp böyle bir eğitim yaptığınız zaman zaten üretken oluyor. Biz Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Diyor ki en büyük ihtiyacımız çalışmak. Çalışmak, çalışmak. Yani hepimiz için geçerli. Bu okullar öğrencisini çalıştırıyor.
Eğitimin uygulamayla birlikte verildiği, tüketen değil üreten yaşam tarzının hayata geçirildiği, kentin imkanlarından uzak köy çocuklarının birer aydın olarak yetişmelerini ve ilerici kuşaklar yetiştirmelerini sağlayan özgün bir değerimizi köy enstitülerini ve onların içinde öncü konumuyla Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü konuştuk bugün. Ankara Ankara'nın bugünkü konukları araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın ve Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı'ydı. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, Teknik Masa'da Gökhan Polat ve Melih Bulu ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Sesimizin ulaştığı herkese Türkiye'nin kalbinden selamlar gönderiyoruz. Esen kalın. Ankara, Ankara.